Ayrım 83.
Yunanlılar İnönü'nden ikinci defa çekilirken yolları üzerindeki kasaba ve köyleri yıkıp yakmışlar, halka zulmetmişler ve mallarını yağma etmişlerdi. Büyük Millet Meclisi 9 Temmuz 1921 günü toplantısında Yunan zulmünü görüşüyordu. Halbuki Yunan ordusu bir gün önce daha büyük kuvvetlerle taarruza geçmişti. Meclis bu taarruzdan henüz haberli değildi. Yunanlıların Türk halkına yaptığı zulümler hakkında yapılan görüşmelerde hırçın bir hava sesinmektedir. Hükümet bu konuda gerek Yunan hükümeti gerekse tarafsız devletler nezdinde bazı diplomatik teşebbüslerde bulunmuştu. Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'in 23 Nisan'da Yunan Hariciye Nezaretine gönderdiği protestoda, hesap günü geldiğinde vahşi ve mütecaviz ordunuzun sebebiyet verdiği veya vereceği bütün kayıpları tamamen istemesini bileceğiz denilmekteydi. Mecliste bu ve İspanya, Amerika, Fransa ve İtalya parlamentolarına gönderilmiş diğer protestolar okundu. Fakat milletvekilleri Yunan zulmünün protestolarla önlenmeyeceğini ısrarla belirtiyorlardı. Söz alan milletvekilleri bu konudaki fikirlerini şu cümlelerle ifade etmek istemişlerdir. Son ve kesin çare orduyu taarruza geçirmektir ve bir an evvel Müslümanları kurtarmaktır. Böyle protesto ile vakit geçirilmesin, fiilen ne yapmak lazım ise yapmak lazım gelir. Bundan sonra her ne şekilde tecelli ederse etsin, siyaset kanaatimce bizim süngümüzün İzmir kordonuna gidip barış kelimesini yazmasıyla teessüs edecektir. Yoksa protestolarla, protestolarla iş bitmez ve bütün bunların önünü bu suretle almak uzun zamana bağlıdır ve zaman kalmamıştır efendiler. Ne protestosu? Yunan'a verilen bir plan var, verilen bir karar var, bu plan dahilinde çalışıyor. Bundan sonra yapılacak işler nedir ve ne yapmak lazım gelir? Efendiler, arkamızda koca bir Türkistan kıtası ve 300 milyondan fazla Müslüman alemi var. Onlara seslenelim. Bizi kesiyorlar ve öldürüyorlar. Kalkınız, ayaklanınız. İşte fotoğraflar, sinemalar, belgeler diyelim. Bunu yaptığımız gün efendiler, 300 milyon Müslüman kalkacaktır. Bütün bu konuşmalarda ne kadar cesurane sözler söylenmiş olursa olsun, bir harp bıkkınlığının ve yılgınlığının yarattığı bezginlik açıkça sezilmektedir. Uzayan harp, ikinci İnönü zaferine rağmen yakın bir gelecekte genel bir zafer için henüz bir ümit yaratacak durumda değildi. Milletvekillerinin önemli bir kısmı orduya da pek güvenmiyordu. Kuvayi Milliye'ye bel bağlayanlar hala küçümsenmeyecek kadar çoktu. Mustafa Kemal Paşa da tartışma ve dedikodu konusu olarak bazı kimselere fazla bir güven vermemekteydi. Yunan zulmü hakkında yapılan görüşmeler, icra vekilleri heyeti reisi Fevzi Paşa'nın bir teklifiyle sona ermişti. Bu konuda meclis başkanlığına verilen 50 kadar önerge gerekli tedbirleri almak üzere hükümete havale edilerek oturum kapandı. Meclis bir gün arayla 11 Temmuz günü toplandı. Milletvekilleri Büyük Yunan taarruzunu öğrenmiş bulunuyorlardı. Oturum açılır açılmaz birkaç milletvekilinin teklifi üzerine ordunun zaferi ve mülk ve milletin selameti için Kayseri Mebusu Alim Hoca tarafından bir dua okundu. Meclis gündemine göre günlük işlerini görüşmeyi bitirince öğleden sonra yapılan ikinci oturumda Fevzi Paşa Yunan taarruzu hakkında ilk resmi bilgiyi verdi. Fevzi Paşa bu kısa konuşmasında İtilaf devletlerinin ara buluculuk teklifinin Yunanlılar tarafından reddedilmesi üzerine 15 gündür bu taarruzun beklendiğini, ordunun gerekli hazırlıklarını yaptığını, Yunanlıların bu defaki hareketlerinde krallarının da beraber bulunmasından muharebenin çok inatlı ve şiddetli olacağının anlaşıldığını söylemiş ve muharebeler hakkında teferruata girmemiştir. Büyük Millet Meclisi'nin 16 Temmuz günü toplantısında asker milletvekillerinin aşağıdaki takriri okundu. Millet ve memleketin girdiği ölüm kalım savaşında bugünkü tarihi safhanın önemini açıklamaya lüzum yoktur. En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün evlatlarının fiilen, fikren, kalben ilgilendikleri bu büyük savaşta aşağıda imzaları bulunan asker arkadaşlarınız, Milli Müdafaa Vekaletinin göstereceği herhangi bir lüzum üzerine hizmete derhal koşmak ve güçlerinin yettiği kadar çalışmak üzere yüksek niyetinizden izin verilmesini arz ve rica eyler. Dipnot. Bu önergeyi imzalayan asker milletvekilleri şunlardır. Yusuf İzzet Paşa, Bolu, Selahattin Mersin, Rasim Cebeli Bereket, Yusuf Ziya Mersin, İhsan Cebeli Bereket, Hulusi Afyon Karahisar, Kılıç Ali Gaziantep, Ömer Lütfü Afyon Karahisar, Tahir Isparta, Kadri Diyarbakır, Hüsrev Sami Eskişehir, Ali Sahip Urfa, Mustafa Dersim, Hakkı Ergani, Doktor Mustafa Kozan, Ali Vasıf Genç, İsmail Erzurum, Hacı Şükrü Diyarbakır, Ramiz Dersim, H. Hayri Dersim. Takrir ittifakla kabul olunmuştur. Fakat Batı Cephesi Kumandanlığı'na durum bildirildiği halde ancak 4 Ağustos günü Cephe Kumandanlığı'nın bu husustaki cevabı mecliste okunabilmiştir. Cephe Kumandanı Milli Müdafaa Vekaletine esasen asker olan milletvekillerinin orduda hizmetine talip olmalarından dolayı ordu adına şükran ve minnetlerini arz ettikten sonra kendilerine uygun vazifeler verilmesi düşünüldüğünden emre hazır olmalarını bildiriyordu. Kütahya, Eskişehir muharebelerinin hengamesi içinde asker milletvekillerine görev verilememişti. Fakat yakında başlayacak olan Sakarya Muharebesi'nde ordu bu milletvekillerinden de yararlanacaktı. Aynı gün Dahiliye Vekili Refet Paşa, şehit düşen tümen kumandanı Yarbay Nazım Bey'in şehadetini gayet duygulu bir dille meclise bildirmiş ve Nazım Bey'in rütbesinin albaylar yükseltilmesini teklif etmiştir. Meclis bu teklifi ittifakla kabul ettiği gibi Nazım Bey'in cenaze merasimine de katılmaya karar vermiştir. Ordunun Sakarya gerisine çekilmekte olduğu günlerde 23 Temmuz 1921 günü Fevzi Paşa, meclise muharebeler hakkında ikinci defa ve yine kısa bir açıklamada bulunmuştur. Fevzi Paşa bu konuşmasında Eskişehir Kütahya muharebelerinin kaybını müphem ve yuvarlak laflarla anlatmaya çalışarak sözlerine şöyle devam etmiştir. Bununla birlikte düşmanın muharebenin ilk günlerinde gösterdiği şiddet ve azim kırılmıştır. Bununla beraber biz ümit ediyoruz ki düşman ilerledikçe bu azim en sonunda tamamıyla gevşeyecek ve ordumuz geriden almakta olduğu kuvvetlerle düşmanı üstün bir surette gerçek bir darbe indirecektir. Bu sebepten düşmanın ilerlemesine karşı yapılan söylentilere önem verilmemelidir. Ordu elde kaldıkça, memleketimizdeki imanı tam yürekler orduya yardımcı oldukça herhalde gelecekte başarı bizimdir. Fevzi Paşa muharebe hakkındaki sözlerini bitirdikten sonra memleketin içten çökertilmesi için bir takım fesat hareketleri yaratılmak istendiğinin anlaşıldığını belirterek bir süreden beri faaliyetleri durmuş bulunan istiklal mahkemelerinin yeniden kurulmasını teklif etmiştir. Fevzi Paşa'nın teklifi üzerine Kastamonu ve Konya'da birer istiklal mahkemesi kurulması kararlaştırılmıştır. Aynı gün Edirne Milletvekili Şeref Bey'in teklifi üzerine meclisin orduya güvenini ve minnetlerini göstermek üzere bir heyet seçilmiştir. Meclisin 28 Temmuz günü toplantısında cepheye gitmiş bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın ve milletvekillerinden müteşekkil heyetin telgrafları okunmuştur. Mustafa Kemal Paşa 17 Temmuz'da cepheye gittiği halde ordunun Sakarya gerisine tamamen çekilmesinden sonra 26 Temmuz günü çektiği telgrafta şöyle diyordu. Garp cephesi karargahına ulaşarak İsmet Paşa Hazretleri ile buluştum. Düşman Eskişehir yakınlarında durmuştur. Askeri durumumuz her bakımdan güven vericidir. Milletvekillerinden gelen telgrafta ise ordunun sarsılmaz imanının devam ettiği, sükunet ve güven içinde çalıştığı cephe gerilerinde de durumun aynı şekilde olduğu bildirilmekteydi. Büyük Millet Meclisi'ne muharebeler hakkında yapılan açıklamalardan ve gerek Mustafa Kemal Paşa'nın gerekse meclisten cepheye giden heyetin telgraflarından kolayca anlaşılacağı üzere meclisin maneviyatı pek sağlam değildir. İstanbul'da yayınlanan İkdam Gazetesi başyazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bey, Yunan taarruzundan önceki günlerde Ankara'ya gelmişti. Taarruz başladığı sırada meclisin havasını şöyle bulmuştu. Büyük Millet Meclisi'nin havasındaki telaş demiyorum, korku ve yılgınlık asla değil, düşüncelilik ve endişeliliğe ne mana vereceğimi bilemiyordum. Özellikle mebuslarımızdan bazılarının iki İnönü imtihanından sonra dahi hala ordumuzun savaş gücünden emin olmadıklarını hissediyordum. Diğer bir kısmının da Mustafa Kemal Paşa doğrudan doğruya ve bilfiil, kumanda başına geçmedikçe bu işin içinden çıkılamayacağına kanaat getirdiklerini anlıyordum. Bu iki grup arasında ise Enver Paşa takımının yeraltı tahrikleri sinsi sinsi alıp yürümekteydi. Dipnot, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, sayfa 131-132, Selek Yayınları, 1958. Muharebeler geliştikçe meclisin havası daha da bozulmuş ve Yakup Kadri Bey'in müşahadeleri kesinleşmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın cepheye gitmeden önce uykusuz geçen gecelerini anlattıktan sonra yazar şöyle diyor. Meclis Büyük Millet Meclisi. Lakin Eskişehir'in düşüşünden beri orasının bir arenadan farkı kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa müzakere salonundan içeri girer girmez bir vakitler cazibe merkezini teşkil ettiği yerde bir takım menfi etkiler ve hatta homurtularla karşılandığını seziyordu. Neden? Onu da anlamakta güçlük çekmiyordu. Büyük Millet Meclisi'nin birçok mebusları bir askeri hezimete uğradığımıza kani idi ve bunun mesuliyetini onun omuzları üstüne yüklemek istiyordu. B. Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi İstiklal Harbi'nin bir dönüm noktasıdır. Yakında başlayacak olan bu muharebenin sonucu Türk-Yunan Harbi'nin dolayısıyla Türk milletinin kaderini tayin edecekti. Türk ordusunun Kütahya-Eskişehir muharebelerini kaybetmesi İstiklal Harbi'ni en tehlikeli noktasına getirmiş bulunuyordu. Ordunun büyük kayıplarla Sakarya gerisine çekilmesi, Ankara'da gizlenmesi mümkün olmayan bir sarsıntı yaratmıştı. Bu sarsıntının en şiddetli devresi 23 Temmuz 1921 ile 5 Ağustos 1921 tarihler arasına rastlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Temmuz günü ilk üçü gizli olmak üzere 4 oturum yapmıştı. Adana Milletvekili Damar Arıkoğlu bu gizli oturum görüşmelerini şöyle nakletmiştir. Böyle bir tatsız günde icra vekilleri ve Erkan Harbi Umumi Reisi Fevzi Paşa meclisten hükümet adına gizli bir celse talep etti. Derhal gizli celseye geçildi. Kürsüye çıkan Fevzi Paşa'nın rengi uçmuş, tıraş olmamış, kim bilir kaç gündür uykusuzluktan gözlerinin etrafı halka halka, elbisesi toz toprak, perişan kıyafetle söze başladı. Mebusların hiçbirinde ses yok, dikkatle onun ağzından çıkacak kelimeleri sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fevzi Paşa dedi ki, arkadaşlar tarihi günler yaşıyoruz. Yunanlıların çok üstün kuvvetle yaptıkları taarruza karşı asker ve subaylarımız insanüstü bir gayretle kahramanca çarpıştılar. Harp çok kanlı oldu, ağır zayiata uğradık. Biz şehir bölge harbi yapmıyoruz, hedefimiz kesin zaferdir. Ordumuz stratejik bakımdan en uygun yerde harbe devam edecektir. Zaafa düşürecek yerler hiçbir alakamız yoktur. Askeri noktadan en emin yerde harp edeceğiz. Hükümetimiz adına Ankara'yı bir hafta zarfında tahliye etmeye, hükümet merkezini Kayseri'ye nakletmeye karar verdik. Şimdiden hazırlığa başlamanızı rica ederim. Hükümet adına icra vekilleri reisinin bu beyanatı mecliste top gibi patladı. Zaten sinirler gergin. Kürsüye çıkan çıkana. Birçok celseler kararlaştırıldı. Kürsüye gelen mebusların hemen hepsi aynı cesaret, fedakarlık havası içinde konuştular. Açık gizli ne varsa hepsini ortaya döktüler. Ömründe yemin merasiminden başka kürsüye çıkmayan, hususi meclislerde bile az konuşan Dersim mebusu Diyap Ağa da söz aldı. Diyap Ağa, efendiler biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga ederek ölmeye mi geldik demişti. Bu sözler Arıkoğlu'nun belirttiğine göre meclisi bir kat daha heyecana getirmiş, sürekli alkışlarla karşılanmıştı. Mecliste iki eğilim belirmiş bulunuyordu. Ankara'yı harpsiz terk etmemek ve orduyu bu hale getiren kumandanları cezalandırmak. Arıkoğlu bu noktaya gelen görüşmeleri şöyle naklediyor. Orduyu neyle besleyeceğiz diye bağıranlar vardı. Fevzi Paşa bütün hatiplerin ateşini tutup ve konuşmalarını dinledikten sonra kürsüye geldi. Bu şiddetli taleplere nasıl bir cevap vereceğini merakla bekliyorlardı. Dedi ki, memleket müdafasında tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Stratejik kumanda hatasına gelince, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi olmakla bizzat ben sorumluyum. Hiçbir kumandan bundan sorumlu tutulamaz. Vereceğiniz cezayı şahsen şimdiden kabul ettiğimi arz ederim. Halbuki meclise aksenen malumatta Fevzi Paşa'nın hiçbir kusuru yoktu. Fevzi Paşa'nın böyle açık, mert ve samimi konuşması üzerine meclis üzerinde büyük bir yumuşama havası yarattı. Bu hususta hiç kimse söz alıp kürsüye çıkmadı. Dipnot, Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, İstanbul 1961, sayfa 235-236. Meclisin bu gizli oturumunda yapılan görüşmeler aşağıdaki dört kararın alınmasıyla sonuçlanmıştı. 1. Cepheye meclisten bir heyet göndermek. 2. Ankara'nın savunulması için şimdiden gerekli askeri hazırlıkları yapmak. 3. Evrak ve ağırlığını Kayseri'ye nakletmekte hükümete serbestliği tanımak. 4. Meclis çalışmalarına ara vermeden devam etmek. Kütahya-Eskişehir muharebelerine ayırdığımız bölümün son kısımlarında da belirttiğimiz üzere meclisin 23 Temmuz günü yaptığı açık oturumda Fevzi Paşa ve milletvekillerince durum daha değişik bir biçimde görüşülmüş ve kısa süren bu oturumda meclisin orduya güvenini ve minnetlerini göstermek, selamlarını götürmek maksadıyla bir heyet seçilmesi kararlaştırılmış ve heyet 24 Temmuz günü seçilerek cepheye hareket etmişti. Bu heyet üzerinde duruşumuzun sebebi şudur. Kütahya-Eskişehir muharebeleri yenilgisi, kaybedilen topraklar ve şehirler, tehlikenin Ankara'nın yakınlarına kadar gelmiş olması, meclisin sorumlu aramasına yol açmıştı. Diyebiliriz ki Mustafa Kemal Paşa'ya karşı gösterilen muhalefetin en çok şiddet bulduğu günler yaşanıyordu. Mustafa Kemal Paşa'yı sevmeyenler, otoritesini kırmak ve yıkmak isteyenler kolladıkları fırsatın ayaklarına geldiğini sanmaktaydılar. Mustafa Kemal Paşa bu günlerde harcanabilirdi. Durum muhalifler açısından böyle bir manzara göstermekteydi. Diğer yandan Mustafa Kemal Paşa ile görülecek hiçbir hesabı olmayanlar, hatta onu samimiyetle destekleyenler, böyle kritik bir zamanda duruma Mustafa Kemal Paşa'nın hakim olabileceğine inanmamaktaydılar. İki tarafın niyeti bir noktada birleşiyordu. Olağanüstü tedbirler alınması zorunluluğu. İşte bu olağanüstü tedbirler cepheye gidip dönen heyet tarafından ortaya atılmış ve konu, sonunda Mustafa Kemal Paşa'nın bütün sorumluluğu yüklenmesi hususunda düğümlenmiştir. Meclisin 2 Ağustos 1921 tarihli toplantısının birinci oturumunda cephede gördüklerini anlatan heyet üyeleri bir takım hamasi sözler söyledikten sonra gizli oturuma geçilmiş ve iki celse yapılmıştır. Gizli oturumlarda durum bütün açıklığıyla ortaya dökülüp tartışıldıktan sonra cepheden dönen heyetin verdiği bir teklif kabul edilerek dahiliye, maliye ve müdafaa-i milliye vekillerinin de katılmasıyla bir kanun tasarısı hazırlanması kabul edilmiştir. Komisyonca bir gün içinde incelenip tasarı haline getirilen teklif, meclisin 4 Ağustos tarihli toplantısında bir hayli görüşüp tartışıldıktan sonra henüz bir sonuca varılmadan 15 imzalı bir önerge üzerine tekrar gizli oturuma geçilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın olağanüstü yetkilerle başkumandanlığa getirilmesinin kararlaştırıldığı bu gizli oturum üzerinde durmadan önce bu fikri ilham eden kanun teklifine kısaca göz atmak faydalı olacaktır. Cepheden dönen heyetin teklif ettiği kanunun birinci maddesi şöyledir. Durum gerektiriyorsa aşağıda gösterilen bölgelere geçici olarak Büyük Millet Meclisi'nce seçilmiş bir genel müfettiş gönderilir. D. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 12 Sayfa 3.
Ayrım sonu.